Ot, İskender Pala, 15. ayrım. Sultan Mesut altınlardan birini eline aldı, üzerindeki yazılara baktı. Okuyamadığını başını iki yana salladığından anladım. Hizmetkarlarından birine emirler verdi, az sonra içeriye bir katip girdi. Altını ona gösterip sordu. Oku bakalım, hangi kral zamanından kalmıştır? Katip parayı evirip çevirdi, gözleri fal taşı gibi açıldı, sonunda hayretler içinde cevap verdi. Sultanım efendim, kelimeleri Türkçe, harfleri Aramice yazılmış bir beyit bu. Ne diyor peki? Aynen okuyorum sultanım. Diyor ki, hürmet edince Faruk Allah'ın kitabına, Allah da aldın yazdı Faruk'un hesabına. Katibin okuduğu cümle salondaki herkesi yerinden sıçratmaya yetti. Üzerine damga yerine beyit yazılmış bir altın kimi şaşırtmazdı. Sultan katibinin elindeki altını alıp derhal sandığa geri koydu. Ey Allah'ın güzel kulu! Ülkeye şimdi ben hükmediyorsam da bu altınları Allah sana vermiş, al bunları götür. Haşa sultanım! Allah'tan gelen yine Allah içindir. Ben hiçbir şeye sahip ve malik değilim. Her şeyin malik ve sahibi Allah'tır. Haydan gelen huya gider. Ben geri götürecek değilim. Ben de senden onu alacak değilim. Gözümün önünde olup bitenler bana çok şey anlatmıştı. Sonunda sultan altınları hazinesine kabul etmedi. Vekil harcını çağırdı, hemen o sabah dağıtılmak üzere Konya'nın fukarası listesini yapılmasını emretti. Konya'da ne kadar çok yoksulluk ve nefes alan ne kadar çok ihtiyaç sahibi varmış meğer. Ben kendimi bağrı başlı, gözü yaşlı bilirdim. Gördüklerimden sonra şükrettim ki daha garipler vardı. Öyle garipler ki ıssızlarda, tenhalarda ağlayan, orada biten, orada yiten. Biri bir köşede ölüp kalsa ölümünü 3 günden sonra duyalar ve gaslini soğuk su ile yuyalar. Öyle garipler, öyle kimsesizler. Mevlana Hüdavendigâr. İplikçi Camii'nde aşk sohbetleri. Mevlana. Çekik göz casusu. Sitareden geçip güneşe bakmak. Mesnevi. Deniz ile Damla. İsmail'in hasreti. Mevlana Hüdavendigâr, bize nazar kılalı, onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır. Günlerden cuma idi ve Konya cuma günlerinde tam bir mahşer oluyordu. Her dinden ve her ırktan yığın yığın insan çarşıda pazarda birikiyor, bedesten ve at pazarı dolup taşıyordu. Mevlana Hüdavendigâr'ın ikindi vaazları da bir o kadar kalabalık topluyor, herkes akın akın İplikçi Camii'ne geliyordu. Kılıç Arslan vaktinde yaptırılan ortası sütunlu, taş zarafetinin görülebildiği bir camiydi burası. Çelebiler birer ikişer şehre dağıldılar. Ben Faruk ile kaldım. İkimiz de Mevlana Celaleddin'in vaazına gitmek istiyorduk. Dergâhta onun yazdığı 3 muhallet cilt vardı ve biz sık sık oradaki hikayelerden okuyup hem Farisi bilgimizi artırıyor hem derin irfan bahislerine dalıyorduk. Elbette içinden çıkamadığımız yerlerde Tapduk Sultan'ın bize izah ediyordu. Cuma'dan ikindiye kadar zikir ve tesbihle meşgul olduk. Çelebi Faruk her zaman olduğu gibi hiç konuşmuyordu. Beklediğimiz anın geldiğini ben cami içindeki uğultudan anladım. O geliyor diye herkes ayağa kalkıyor. Kimisi elini, kimisi eteğini öpmeye çalışıyor, kimisi cübbe ve dastarını elini değdirmeye uğraşıyordu. Molla Celaleddin ikindiden akşama kadar yalnızca aşktan bahsetti. Aşkın hallerinden beyitler okuyup, yerlerin ve göklerin aşk ile dönüşlerini anlattı. Tapduk Sultan gibi o da şiir konuşuyor, şiir gibi konuşuyor, ekseriya sevgiden bahsediyor. Acıları tatlandırır sevgi, bakırı altına keser diyordu. Ardından gürül gürül akıyordu neşvesi. Tortulu sular arı duru olur sevgiyle, bulanıklar berraklaşır. Ve şifa bulur sevgiden her türlü dertler, ölüleri diriltir sevgi, sultanları kul eder. Bilmektir sevgi, noksan bilgi ise ayrımı ve ayrımı olmayan bir hezeyandır. Şimşeği güneş sanır, şimşekçe şimşek, kendi ışının geçiciliğine gönül bağlayan güler geçer oysa. Coşkulu bir üslubu, veciz bir dili vardı, her cümlesi şiir gibiydi ve insanları hayrette bırakıyordu. Aziz dost, kulak tut sözüme, dinle beni. Aklın tutsağıdır duygu, akılda ruhun. Duru bir ırmağı andırır ruh, tertemiz bir ırmağı. Maddi düşünceler ve nefse ilişkin arzular da ırmağın üzerini kaplamış bir avuç çer çöp. Eğer bir yana itiverirse aklın eli o çer çöpü, ırmak kendini gösterir, berrak ve duru. Dünya arzuları kaplarsa suyun yüzünü eğer, eğer hayvani arzular baskın olursa tende, nefis gülmeye başlar o vakit ve akıl ağlamaya. Aklı hakim ve duyguları mahkum olan kişidir uyanık iken de rüya gören ve kendisine göklerin kapıları açılan. Fihi Mafih adlı bir kitap telif etmedeymiş. Ondan anlatıyordu bunları. Sonra gazeller okuyordu peş peşe. Her zerresinde bir sağlık duy bedeninin. İnsanoğlu, her hücresinde bir inilti işit. Bir şehirsin çünkü sen. Büyük ve derin. Yok yok, bir değil, belki binlerce şehirsin hem. Ölümsüz ve doğumsuz, uçsuz ve bucaksız deryasın. Sayısız balıklar bulunur her deryada. Neden reddetmedesin sendeki erdemleri? Ve ne diye inkarcı başını kaşıyarak geçmede günler? Ey insan, ne diye dönüp durmadasın şu dünya denen mumun çevresinde şimdi? Pervane misin? Öyleyse yak kanatlarını muma, yak ve arın. Çünkü bir nursun sen, nurdansın. Hani Tanrı'nın nurundan, ateşten değil. Hani şeytanın ateşinden. Uyan ey insan, her şey benden doğdu hep, benlikten doğdu. Bütün aptallıklar, bütün kötülükler benlikten doğdu. Öyleyse hep benden olsun feryadın. Bütün şikayetin hep benden. Çünkü ölüm var. Herkese kendi rengindedir ölüm. İyi de görünür, parlak bir aynada, kötü de. Aynada güzeldir güzelse yüz, çirkin yüz de çirkin elbet. Ölümden korkup kaçıyorsan eğer, kendi çirkinliğindir seni kaçıran. Ölümün yüzü değil çünkü çirkin olan. Belki kendi yüzündür ve aynada yansımıştır. İyinin de sende büyümüştür fidanı. Çünkü kötünün de. Kendi elinle kazandığındır güzel de, hem çirkin de. Her doğan ölür elbet. Çırak ne olmuşsa yerin altında, usta da o olmuştur. Yalnız kalmak istemiyorsan gideceğin yerde eğer, iyilikten, güzellikten, doğruluktan evlatlar, dostlar, yoldaşlar edin kendine şimdiden. Geçip gitmedi ömür. Umutlar hep yarın, yarın, yarın. Tükenen zamanı dolduruyor hep kuru kavgalar, boş didişmeler, faydasız gürültüler. Aklını başına al kardeş, günü bugün say, ölüm ki kaşla göz arasında, ölüm ki dudakla söz arasındadır. Mevlana Hazretleri öyle güzel anlatıyordu ki insanların ölesi gelirdi. O anda yüreğime bir sızı düştü. Acaba Konya'nın Molla Celaleddin'i ölümü görmüş müydü? Tam o sırada bir şey oldu. Safların arasından gözleri benim gözlerime çakıldı. Bekledi, bekledi, bekledi. İçimde bir kasırga esmeye başladı. Sonra yavaş yavaş rüzgar şiddeti azaldı ve esintinin lezzetini hissettim. Bir tatlı huzur içindeydim. Ruhuma aşkı, mahviyeti, güzelliği nakşeden bir melteme döndü esinti. Gözlerinden çıkıyor, gözlerime çarpıyor gibiydi. Ama kalbinden doğup kalbime girdiğini anlayabiliyordum. Bütün vaaz boyunca yalnızca bana mı böyle baktı, yoksa herkes benim gördüğümü mü gördü diye şüpheye düşmüştüm. Ama ölümden bahsederken yalnızca bana baktığını hissettim. Ve gariptir, kendi ölümümden değil de onun ölümünden, Konya halkını ışıksız bırakıp gitmesinden korktum. İçimden bu ölüm fikrini hiç zihnime sokmamalıydım diye geçirdim. Bunun bir kuruntu olduğunu kendime inandırdığım sırada Mevlana Celaleddin kürsüden inmiş, akşam namazı için imamın yanına doğru ilerliyordu. Saflar onun geçtiği yerde açılıyor, cemaat arasında dalgalanma oluyordu. Çok şükür halk onu kurtarıcı bir mürşit olarak kabul etmişti ve kimse hakkında uydurulan çekik göz casusu yalanına inanmıyordu. Birkaç saf önümüzde birden durdu. Geri döndü. Çelebi Faruk ile benim bulunduğumuz safa geldi, yeniden gözlerimin içine baktı ve fısıldadı. Hele derviş, senden taptuk kokusu alırım. Bu sefer şaşırma sırası Çelebi Faruk'taydı. Çünkü en az benim kadar heyecanlandığını hissettim. İkimiz de bir şey söyleyemedik. Yalnızca açılıp safta bir kişilik yer açtık. Namazı ikimizin arasında kıldı, sonra musafaha için elimi tutup hafifçe sıktı. Dün Karamanoğlu benden iki mürşit istedi. Keşke iki mürit isteseydi. İkimiz el ele tutuşur, giderdik, varırdık. Beni tanıdığını yüzüme bakışından anladım. Gönül gözü açıktı elbette. Onu çok sevdim. Bütün Bozkır'ın itibar edip saygı gösterdiği bir şeyh iken benimle aynı seviyede mürit olmak istediğini söyleyecek kadar nazikti. Tek başına bütün Anadolu'ya ışık verirken benim gibi cılız bir kandili güneş gibi göstermekten çekinmiyordu. Tekrar gözümün içine baktı. Koyu gözlerinde kendimi gördüm. Öylece bekledi. Herkes onunla birlikte bekledi. Etrafında biriken kalabalığın, onu korumaya çalışan müritlerin sesleri yavaş yavaş dindi. Camide koyu bir sessizlik hakim olduğu sırada fısıldadı. Taptuk kokusu, kafiye düşür. O zamana kadar zihnimde kafiyeler uçuşurdu ama bunları hiç dillendirmemiştim. İyi ama şiirime ilgi olduğunu nasıl bilmişti? Eğer bunu biliyorsa kalbimdekini de biliyor olmalıydı. Tedirginliğim üzerimdeyken ayak verdi. Severim Allah'ı candan içeri. Yüreğimin sesi kubbeyi çınlatacakmış gibi geldi. Kafiye düşürdüm. Yollar vardır erkandan içeri. Şeriat, tarikat yoludur gidene. Yüzüme bakıyor ve yine kafiye düşürmemi işaret ediyordu. Söyledim. Hakikat, marifet, andan içeri. Herkes durmuş, susmuş, bir oyuna dönüşen manzum sözleri dinliyordu. O söylüyor, ben kafiye uyduruyordum. Dinin terk edenin küfürdür işi. Ol ne küfürdür imandan içeri. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var, Süleyman'dan içeri. Şiir kavramı o gün içimde başka bir değer bulmuştu. O güne kadar şiir söylemek gibi bir arzum hiç olmamıştı. Allah Kur'an'daki Şuara suresinde şairlere sapkınlar uyar buyuruyor. Ve Yasin suresinde de biz o peygambere şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı diyordu. Ama Mevlana Hüdavendigâr şiir söylüyor ve benimle kafiye oyunu oynuyordu. Bunu hiç unutmayacaktım. Bizimle Alaaddin'deki sultan türbelerine kadar yürüdü, halk da ardından ilerliyordu. Yolun ortasında bana muradımın ne olduğunu sordu. Sitareden sonra kendime dünyalık bir murat ve maksat edinmemiştim. O anda içimi yokladım. Konya'ya geliş maksadımı düşündüm. Tek muradımın İsmail olduğunu hissettim. Ama ona muradım İsmail'e kavuşmak desem elinden ne gelirdi? Taptuk Sultanım'dan duyduğum bir cümleyi tekrarladım. Onun muradı benim muradımdır. Hep öyle olsun kardeşim Yunus. Murat sevgilidir çünkü. Onun yolunda her mürit aynı zamanda murattır. Çünkü iradesini muradın eline vermiştir. Bir kör kendisini yeden kişiyi uçurumun kenarından nasıl takip ederse, mürit de muradını öyle takip etmelidir. Murat olmasaydı mürit olmazdı. Allah bir kişinin mürit olmasını istediğinde onun kalbine muradı verir. Bu durumda Allah'ın muradı mürit, müridin muradı o olmak gerektir. Sitare ile ben gibi demek üzereydim ki seven ile sevilen gibi deyiverdi. Mürit yürürse murat uçar. Yüzüme baktı, kimi hatırlarsın Yunus diye sordu. Sitareyi diyecekken cevabımı beklemedi. Yıldızdan geç Yunus, artık güneşe bak. İçimden yıldızımın geçtiğini biliyor muydu, güneş ile neyi kastetmişti, o anda düşünemeyecek derecede sarsıldım. Yalnızca o anın esnasına bıraktım kendimi, dimağımdaki lezzetin sürmesini istedim ve başımı eğdim. Galiba hissettiklerimi hissetti ki konuyu değiştirip Taptuk Sultanım'ı sordu. Onunla ta Horasan'da Belk'te tanıştıklarını anlattı sonra. Mesnevi Manevi'yi yazarken onu çok andığını söyledi. Söz Mesnevi'den açılınca takdirimi belirtmeden edemedim. Ne derece güzel bir kitap olduğunu söyledim. Şaşırdı. Henüz bitirmedim ki. Nereden edindin de okudun? Taptuk Sultanım'ın dergahında 3 cilt halinde mevcut. Şimdi 2 cilt daha yazıldı. Son cildini de bitirmek üzereyiz inşallah. Ben söyledikçe dostum Çelebi Hüsamettin yazar. Çelebi Faruk ilk kez söze karıştı. Bize onları da okumak nasip olur inşallah. İnşallah Derviş Faruk, inşallah. Peki Derviş Yunus, senin fikrin nedir? Hangi hususta efendim? Mesnevimiz hususunda. Tapduk Sultanımın arada sırada bize okuduğu bab ve fasıllar boyu uzayıp giden hikayeler ve varlık bilgisiyle alakalı tecelliler ile haller zihnimde uçuştu. Dinlemeye doyamadığım uzun hikayelerdi bunlar. Ne demeli? Soruya nasıl bir cevap vermeliydim? Elim ayağıma, dilim damağıma dolaştı. Kafiye düşürecek durumda değildim ama neden bilmem aklıma gelen ilk kafiyeyi söyleyiverdim. Birkaç gece evvel Abakay Derviş'ten duyduğum bir kafiyeydi bu. Güya ben sayıklamışım, keşke dilim tutulsaydı. Daha sonraki yıllarımın Hüdavendigâr Hazretlerine cevap diye söylediğim bu kafiyeden utanmakla geçeceğini elbette bilemedim. Uzun demişsiniz efendim, ben olsam etü kemik büründüm, Yunus diye göründüm derdim, olur biterdi. Arifler için uzun olan halk için kısa sayılır, derviş Yunus. Belki sen daha kısa söylersin, olmaz mı? Estağfurullah sultanım, yer yarılsa da içine girseydim. Bilmeyerek ne büyük bir küstahlık etmiştim. Başımı eğdiğim sırada teselli yine onun şeker dudaklarından geldi. Derviş Yunus, artık iyice inandım ki bana yan ama tütme dediler. Sana yan ama yandır denilmiş. Sen bizi gizli yüzümüzden tanırsın. Başkasının gözle göremediğini sen kalp ile görürsün, bahtın açık olsun. Mevlana bunu söyledikten sonra naralandı. Ben özür diledimse de artık beni dinlemiyor gibiydi. Ondan duyduğum son sözler oldu bunlar. Ve daha o andan itibaren yanmaya başladım. Ayrılırken ikimiz de ağlıyorduk. Benim gözyaşlarım pişmanlıktandı ama onunkileri bir türlü kestiremedim. Çelebi Faruk'un kulağına eğilip fısıldadığı vakit ne söylediğini ise cesaret edip soramadım. Belki de küstahlığımla alakalı duyacağım kötü bir cümleden, densizliğimi anlatan bir yorumdan korktum. Dimağımda bir saz ile işret meclisinin lezzeti var idi. Sanki mana aleminde arifler neyi üflüyor, melekler semaya durmuş gibi. Konya'dan yine 10 nefer olarak ayrıldık ama bu sefer katırlarımızın yükleri yoktu. Ne olmuştu, kime satılmıştı, nereden gelip nereye gitmişti artık ilgilenmedim. Larende yolunda kalbim Mevlana Celaleddin'in irfanı, aklım da yalnızca İsmail ile meşgul idi. Onu bulduğum zaman nasıl davranacağımı, sevincimi nasıl göstereceğimi henüz bilemiyorum. Onun ne yapacağını, nasıl karşılık vereceğini de ayrıca çok merak ediyorum. Bir babanın oğluna beslediği duygular, acaba oğulların babalarına duydukları sevgiyle ölçülebilir mi? Anlamaya çalışıyorum. İkimizin arasında tütecek duyguları ölçmek istiyorum. Onu terk edip gittiğimi düşünüyor olabilir. Bunun çaresine bakmam lazım. Onu bulduğum vakit Tapduk Sultanımın dergahından başka götürecek yerim de yok üstelik. Nasıl olacak bilmiyorum ama nasıl olursa olsun onu bulduktan sonra her şeyin şimdikinden güzel olacağına inanıyorum. Babamı bulamadım, bari oğlumu bulmuş olayım. Bulayım ve bir daha bırakmayayım. Samuel. Şaman Çatalı, Şeyh Rüknettin'in davası, Alamutlu, avcı iken av olmak, bilinmez bir yolculuk. Her gece aynı duayla uyudum. Allah'ım, ey Allah'ım, varsan, birsen ve beni duyuyorsan, ya babamı bana getir, ya beni ona gönder. Yıllar geçti ve Allah beni duymadı. Ona çok öfkeliydim. Hala onun var olduğuna inanmak istiyordum ama olup bitenler bunun aksini bana fısıldıyordu. Eğer var ise bütün bu olanları nasıl ve neden tahammül ediyordu? Neden bu olanlar hep bana, benim gibi olanlara, bozkırın masum ve korumasız insanlarına oluyor da, çekik göze, soğuk nefeslilere, haramilere olmuyordu? Kendisine kulluk eden, tanrılığını tebcil ve tesbihte kusur göstermeyen kullarını zelil edip de düşmanına neden güç ve iktidar veriyordu? Babam bana anlattığı Allah'la aramızda var olduğunu düşündüğüm dostluk duyguları beni terk edip gideli çok oldu. Meğer babam Allah'a dost olursan Allah da sana dost olur diye yalan söylemiş. Beni aldatmış. Artık ışığım kara düşüncelere boğulmuş durumda. Çünkü her gece mahkumların çığlıklarından delirme noktalarına gelmekteyim. Ve her gece ikisinden birine yalvarıp beni duysunlar istiyorum. Delikanlı çağına gelmiş bir çocuğun Son 5 yılındaki her gecenin bir diğeriyle aynı olmasının ne anlama geldiğini yaşamayan bilemez Molla Kasım. 15. ayrımın sonu sayfa 173, devamı 16. ayrımda.